bizim bedenimiz. Eğrisiyle, doğrusuyla kadın sağlığı. Irmak Saraç ve Deniz Koloğlu hazırlıyor ve sunuyor.
Bizim Bedenimiz podcast serisinin 27. bölümünden herkese merhaba. Ben Deniz Koloğlu.
Ben Irmak Saraç.
Şimdi gebeliği önleyici yöntemlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat geçen hafta acil kontrasepsiyondan hızlıca bahsetmiştik. Detaylarına girmeden kapamışız programı. Vallahi sonradan fark ettik. O yüzden bu açığımızı kapamak üzere Irmak'cığım, bu konuyla ilgili acaba hangi yöntemlere değinmek istersin, nelerin altını çizmek istersin diye soruyorum sana.
Ya, acil kontrasepsiyon şu demek, değinmiştik ama tekrar altını çizelim. Korunmasız bir ilişkiden sonra gebelik oluşmasın diye kullanılan yöntemler. Bu korunmasız ilişki, ne bileyim, mesela kondom kullanılıyordur, kondom vajinanın içinde kalabilir ya da kondom delinebilir gibi bir durumda olabilir. Ya da kondom yoktur ve öyle bir birliktelik olabilir, plansız bir şekilde. Ya da bir cinsel saldırı sonrasında olabilir. Yöntem olarak en sık bilinen ve en çok kullanılanlar ertesi gün hapları. Ertesi gün hapları bir türü yumurtlamayı geciktirerek, bir türü de yumurtlamadan sonra salgılanan progesteronun karşıtlığını yaparak, yani o progesteronu etkisizleştirerek, ki progesteron gebeliğin de devamını sağlayan hormon, etkinliklerini gösteriyorlar. Kutularda çok yüksek oranlar gösterirse de kabaca %85-90 gibi etkin olduklarını söyleyebiliriz. Dolayısıyla da hani %100 korumayacağını bilmek lazım. Daha az bilinen bir yöntemse bakırlı rahim içi araçlar, yani spiral, standart spiral, bakır içeren spiraller de acil kontraseptif olarak kullanılabiliyorlar. Ertesi gün haplarını ilk 72 saat içerisinde kullanmak gerekir ki Ella'nın kutusunda sanırım ilk 5 gün diyor ama ilk 72 saat diye kabul etmek lazım. Ama bakırlı spiraller ilk 5 gün içerisinde kullanıldığında %90-95 etkin. Yani eğer sonrasında da uzun süreli bir yöntem olarak spirali düşünüyorsa bir kadın, acil kontraseptif olarak bunu kullanabilir. Hem daha etkin hem de sonrasında da güvenli bir yönteme erişimi olmuş olur.
Bu yöntemin öneminin altını çizelim. Tüm diğer önleyici yöntemler gibi bunun da ulaşılabilir olması gerekiyor. Nedir memleketteki durum?
Yani Ella ve ertesi gün hapları bulunuyor tabii ki eczanelerde ama bazen bulunmalarında güçlük çıkabiliyor ki hani Türkiye'de şu anda pek çok ilaç için zaman zaman aynı şey söz konusu oluyor. Ama tabii ücretleri çok pahalı. Sanırım en son 200-300 arasıydı. Böyle de bir fiyat bantları var.
Dolayısıyla bu da sevgili ekonomik sistemimizin ve sosyal bir devlet olmayışımızın bir ürünü olmuş oluyor bu sorun, sorunsal.
Evet, düşünsene. Öğrencisin, böyle bir hapa ihtiyacın var. Zaten çok kısıtlı bütçem var. Zaten barınmam bile zor, barınmaya ayırdığım para falan. Ve bütün bunların arasında bir de ertesi gün hapı alman gerekiyor. Çok sıkıntılı gerçekten. Ki hani spiral çok daha uzun vadede ucuza gelebilecek bir şey. Ama spirali de kolay kolay devlette taktıramayacağı için. Hele ki spiral için evli olmayanlara, daha doğrusu çocuk doğurmamış olmayanlara takmak istememek gibi de bir önyargı da olduğu için sağlık personeli arasında. Buna ulaşması çok daha zor.
Tıbbi bir dayanağı olmayan bir önyargı. Evet. Zaten önyargı diyoruz adı üstünde. Şeyi soracağım, ben doğru anladım değil mi? Gebeliği sonlandıran bir özelliği mi var spirali taktığımızda, bakır içeren spirali?
Sonlandırma değil de gebeliğin rahimin içi tabakasına yerleşmesini engelliyor. Etki mekanizması öyle ya, hani gebelik de tüpte oluşuyor. Tüpten oluşursa da rahim iç tabakasına gelene kadarki süreç içerisinde hani ona göre hesaplanıyor. Ve spiral zaten takılır takılmaz etkinliği başlar bakırlı spiralin. Dolayısıyla bu şekilde korunmuş oluyor.
Doğru. Şimdi aslında ben de bir şey daha iyice idrak etmiş oldum. Gebeliği sonlandırmakla önlemek arasındaki farka dair bir yöntem bu. Gebeliği sonlandırmıyoruz aslında. Olmasını engelliyoruz. Çünkü ilk kaç saat içinde döllenme gerçekleşiyordu?
Yani şöyle, o anda bile gerçekleşebilir eğer yumurta tüpte ve spermle karşılaşıyorsa. Ama sperm teorik olarak 72 saat kadın bedeninde canlı kalabilir. Yumurtada 48 saat kalabilir ki spermin çok daha uzun süre kaldığını da bahsetmiştik. Bir haftaya kadar canlı kalabildiğini, rahim ağzı bezlerin arasında durup sonra aralıklarla yukarı çıktığını gösteren bazı çalışmalar da var. O yüzden de bu süreç içerisinde de gebelik gerçekleşebilir, yani döllenme gerçekleşebilir.
Bu acil kontrasepsiyon detaylarından da bu şekilde bahsetmiş olduk. Şimdi geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şeyi konuşmuştuk sanırım. Erkeklerde doğum kontrol yöntemleri mümkün mü? Hani oradan da mitlere geçebiliriz belki. Doğum kontrol mitleri ya da işte gebeliği önleyici yöntemlere karşı mitler. Mesela bir tanesi ki bunun da aksini yaşamış, yani tanık olmuş, yakından tanık olmuş biri olarak. İşte bu doğum kontrol haplarının kısırlık, geçici kısırlık, bir de geçici kısırlık yapmasına dair kulaktan kulağa bir bilgiyle çok yakın sevdiğim birinin anında hamile kaldığını biliyorum, bırakır bırakmaz. Böyle işte dolaşan şeyler var. Ne diyorsun? Var mı benim bilmediğim başka böyle hınzır bir mit?
Mesela şöyle, doğum kontrol hapları ile ilgili bakarsak, evet, kısırlıkla ilgili, yani bir daha gebe kalamamakla ilgili çok büyük bir korku var. Bunun şuradan çıktığını düşünüyorum. Genellikle doğum kontrol hapları daha genç yaşlarda ve daha önceden hiç gebelik denememiş kadınlar tarafından kullanılıyor. Ve partnerden partnere de gebe kalma ihtimali değişiyor ya, sonuç itibariyle sperm sayısı var, hareketlilik var vesaire. Ve sonra gebe kalmayı denediğinde gebe kalamazsa geriye dönük doğum kontrol haplarına atıfta bulunmak kolay oluyor, eğer geçmişte böyle bir şey varsa. Dediğim gibi sağlıkçılar arasında da çok önyargı olduğu için hani bu tip şeyler beslenebiliyor. Bu mitin buradan çıktığını düşünüyorum ama bunun konuyla bir alakası yok. Eğer öyle bir şey olsaydı, biz hani hap unutulunca aman ikiden fazla hap unuttum, bu kutunun koruyuculuğu gitti, yeni kutuya başla, ek yöntemle korun falan gibi kaygılarımız olmazdı. Değil mi? Yani nasılsa oho, sen zaten doğum kontrol hapı kullanıyorsun zaten. Senin zaten gebe kalman imkansız. O yüzden de boş ver. Yani unutsan da sorun olmaz gibi bir rahatlığımız olurdu. Ama hiç öyle değil. Sadece ve sadece kullanıldığı sürece etkin yöntemler. Gene doğum kontrol hapları ile ilgili kıllanma yapar ya da çok kilo aldırır. Bunlar da çok duyduğumuz şeyler. Kıllanma, doğum kontrol haplarının içerdiği östrojen, hemen hepsinde aynı tip östrojen, aynı östrojen var bir tanesi hariç. Progesteron tipleri değişebiliyor ve bunlar sentetik progesteronlar, yani üretilmiş progesteronlar. Bazılarında böyle bir eğilim olabilir, hani kıllanma artışı yapmak gibi değil ama böyle görece bir şeymiş gibi gelebilir. Ama genel anlamda şunun altını çiziyorum. Biz doğum kontrol haplarını kıllanma tedavisinde kullanıyoruz. O yüzden de böyle bir acayip bir kıllanma falan öyle bir şey kesinlikle yapmaz. Kilo ile ilgili çok şey var. Kilo da ispat edilmiş doğum kontrol haplarına bağlı kilo artışı artı eksi 2 kilo. İşte o su tuzlumuna bağlı. Yani ödem yapabilir, evet. Ama geri dönüşlüdür artı eksi 2 kilo. Ama şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bunu söyleyebilmek için hapı kullanırken eskisi gibi yiyor ve eskisi gibi günlük aktivitemizin de hap kullanmadan önceki gibi oluyor olması lazım. Bazı kadınlarda işte artışı belki de yapıyor. Yani şöyle düşün. Bazı kadınlar gebelikte 10 kilo alıyor, bazı kadınlar da 25 kilo alıyor. Yani bunu da her zaman açıklayamıyoruz. Doğum kontrol haplarının, ama ispat edilmiş hapın kendisine ait kilo alma oranı artı eksi 2 kilo. Haplarla ilgili başka mit, ha bir de şöyle bir mit var. Onda da mesela sen 9 ay hap kullan, 3 ay ara ver. Bu da çok kullanılıyor.
Peki kim söylüyor bunu? Kulaktan kulağa mı bu da?
Yok, kulaktan kulağa değil. Bayağı doktorlar böyle öneriyorlar ya da işte sağlıkçılar. Böyle bir kullanım kesinlikle yok.
Eyvah eyvah.
Genelde de şöyle oluyor. O arada gebe kalınıyor falan. Hani tam etkili bir yöntem kullanılamıyor. Bir şeyler oluyor. Doğum kontrol hapı gebe kalmak isteyene kadar kişi tarafından kullanılabilir. Hatta kabaca şöyle denir. İlk adetten son adete kadar kullanılabilir denir. Yani bir yaş skalası da yok. Yani ek bir takım hastalıklar artı yaş ya da sigara artı yaş falan gibi yerlerde konuşabiliriz belki, ama kabaca her yaşta ekstra bir risk faktörü yoksa kullanılabilir. Ama böyle ara vererek kullanmak diye bir şey söz konusu değil. Çünkü aslında doğum kontrol haplarına bağlı riskler ve yan etkiler en çok ilk 3-4 ayda görülüyor. Ara verip tekrar başladıkça, her ara verip başladıkça tekrar riskler ve yan etkileri sıfırlamış ve başa dönmüş oluyoruz. O yüzden böyle bir şey yok. Yani böyle ara vermek, bir şeyleri dinlendirmek falan gibi bir durum söz konusu değil. Aynı şey spiraller için de var. Spiralin de süresi biter, çekilir. Sen bir ay dinlendirelim rahimi.
bu da ne demek hiç anlamıyorum. Ama bu da çok yaygın bir şey. İnanılmaz yaygın ve hep bu aralarda gebe kalır kadınlar. O yüzden dinlendirmek diye bir şey yok arkadaşlar.
Bir de geçmişe oranla bu spirallerin mesela bakır içerenler 2 yılda bir mi değiştiriliyordu eskiden, şimdi nasıl? Ya da aynı mı?
Yok, bakır içerenler artık 10 yılda bir. Çünkü artık genel olarak piyasada çeşitli spiraller var ama bakır oranları aşağı yukarı 375-380 mikrogram sanırım. Ve biriminden emin olamadım yalnız. Bunlar 10 yıl süreyle koruyucu.
Bu şey konusu, doğum yapmamışların spiral taktıramaması ya da bununla ilgili bir dolaşan bilgi var ki senden öyle olmadığını öğrendim ben.
Evet, doğum yapmamış kadınlara da spiral takmama eğilimi var. Bu biraz bizim ülkemize ait bir eğilim. Yani çünkü dünyada böyle değil. Şöyle bir şey var. Aslında spiral, yani Dünya Sağlık Örgütü de dahil, mesela ergenlerde bile bir korunma yöntemi olarak öneriliyor. Fakat mesela daha küçük boylar onlar için yapılmış durumda. Hani standart bir, yani doğurganlık çağındaki bir kadından daha hani ufak boyda spiraller var ve bunlar ergenlerde de güvenli kullanılabileceği söyleniyor. Kesinlikle doğurmamakla ya da doğurmakla bir alakası yok. Onun da şöyle bir yerden kaynaklanacağını düşünüyorum. İşte spirale takılırken spiralin kendisinin enfeksiyona yatkınlığı artırmadığını söyleyelim. Ama yeterince steril koşullar sağlanmazsa takım esnasında enfeksiyona sebep olunabilir. Bu da genellikle 2-3 hafta içinde kendini belli eder. İşte böyle bir enfeksiyon gelişirse ve bu tüplerde yapışıklık falan yaparsa falan gibi çok uzun bir yerden, hani acaba bir kadının sonraki doğurganlığını etkiler mi üzerinden belki bu da çıkmıştır diye düşünüyorum. Çünkü yani böyle bir şey yok yani. Hani enfeksiyon olsa bile daha gürültülü seyredeceği için hızlıca tedavi edilir ve tedavi edilirse de sekel kalmaz. Dolayısıyla da bu da nereden geliyor bu mitte bilmiyorum. Ama Türkiye'de çok yaygın, taktırmak isteyenlere taktırmayıp geri döndürülebiliyorlar. Ama böyle bir şey yok.
Peki himen ve spiral ilişkisi nedir?
Vallahi o vajinal muayeneyle himen ilişkisiyle aynı.
Geçelim.
Yani himeni olup da vajinal muayene olabilen herkes spiralde taktırabilir. Evet. Eğer hiç penetratif bir cinselliği yoksa ya da olmayacaksa, olmasını yakın zamanda planlamıyorsa da hani spiral takmaya da ne kadar gerek olur? Evet. Orayı da tartışabiliriz.
Hı hı. Peki bu hapların, yani gebeliği önleyici hapların meme kanserini tetiklemesi ya da buna sebep olması gibi bir durum söz konusu mu?
Yani gösterilmiş böyle bir şey yok. Dediğim gibi üzerine çok çalışma yapılmış ilaçlar. Hala da yapılmaya devam ediliyor. Hala hazırda meme kanseri değilse ya da meme kanseri tedavisi görmüş biri değilse doğum kontrol hapı rahatlıkla kullanabilir. Doğum kontrol hapı kullananlarda meme kanseri riskinin arttığına dair bir şey yok. Hatta ailesinde meme kanseri olanlarda bile Dünya Sağlık Örgütü'nün Medical Eligibility Criteria dediğimiz böyle bir kitapçığı var. En son 2015 yılında yenilendi. Aralıklı olarak yenileniyor veri birikimine göre. Mesela orada kategorilere ayırıyor. İşte 1, hiç sıfır riskte kullanabilir. 4, kesinlikle kullanmasın, acayip riskli. 2, faydalar zararlardan fazla. 3 ise kategorisi zararlar faydalardan fazla, daha dikkatli olunabilir ya da ilk tercih olmamalı gibi. Mesela ailesinde meme kanseri olanlar 2 bildiğim kadarıyla kategorisi. Şöyle bir yerden açıklıyor. Zaten ailesinde birinin meme kanseri riski varsa otomatikman riski artmıştır. Bunu zaten biliyoruz. Ama doğum kontrol hapı bu riski daha da arttırmaz diyor. Dolayısıyla kullanabilir diyor. Hormonlar ve meme kanseri ilişkisi aslında menopoz sonrasındaki hormon kullanımıyla ilişkili gösterilmiş. Yani belli bir süreden uzun, bu işte WHI milyon kadın çalışması gibi, hani hormon replasmanı sırasındaki kadınlarda meme kanseri çıktığı için, hani hormon ve meme kanseri ilişkisi yok değil, var ama burada var. Doğum kontrol haplarında yok. Her ne kadar risk faktörü olarak sayılsa da teorik olarak meme kanseri riskini artırmaz. Kullanım süresinden bağımsız. Yani 3 yıl kullandı risk yok, 10 yıl kullandı risk var gibi bir şey de söyleyemeyiz.
Okey. Bu menopoz, hormon replasmanı falan, bunlara gireceğiz ilerleyen bölümlerde. Hazır değinmişken, bu gebeliği önleyici yöntemlerin gebeliği önlemek dışında ne gibi faydaları olabilir diye de konuşalım. Bahsettik, bariyer görevi görmesi, yani cinsel yola bulaşan enfeksiyonları önleme, özellikle kondomların tabii ki, hatta sadece kondomların. Bir de kist tedavisinde kullanılma şeyi var. Bazen mesela kistik büyüme oluyor değil mi yumurtalıklarda ve bunun için kullanılabiliyor. Yani bana eski bir doktorum önermişti ve işe de yaramıştı. Bir ay gebeliği önleyici hap kullanmıştım. Yumurtalıklarım eski seviyesine ulaştı boyut olarak.
Şimdi kistlerde şöyle, normalde üreme çağındaki kadınlarda görülen kistlerin %90'ı fonksiyonel kist dediğimiz, yani bir yumurtanın fazla büyümesi ya da işte çatlamış bir yumurtanın geç kaybolması vesaire gibi, yani kendiliğinden hali hazırda kaybolmasını beklediğimiz kistler, %90'ı böyle ve %90'ı da kayboluyor. Ve bu kistlerin gördüğümüz zaman doğum kontrol hapı başlamanın altında yatan neden, hani yeni bir şey gelişmesin, yumurtalıkları baskı altına alalım da biz bunu rahat takip edelim, kaybolduğunu da rahatlıkla görebilelim diye. Yani onu kullanmak, hani o kisti yok etmekten daha ziyade yeni bir şey çıkmasın diyeydi. Ama mesela endometriozis dediğimiz işte çikolata kistlerinde de ara vermeden doğum kontrol hapı kullanmak bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir, işe yarayabilir kullanıldığı sürece. Kistleri küçültebilir tamamen kaybetmese bile. Ve de aynı zamanda çikolata kistleri ya da endometriozdaki işte ağrılı adetlere ya da genel olarak ağrılara iyi gelebilir. Kisti küçültmese de hani aralıklı kullanmak bile hani bunlara iyi gelebilir. Dolayısıyla böyle bir işlevi var. Ya da sadece progesteron içeren yöntemler de gene çikolata kistlerinde işe yarayabilir. Kıllanma tedavisinde doğum kontrol haplarını kullanıyoruz. Serbest dolaşan erkeklik hormonunu bağlayan proteinlerin oranını arttırdığı için, serbest dolaşanların nispi olarak oranını düşürdüğü için kıllanma tedavisine işe yarar. Çıkmış olanları yok etmez de hani daha yumuşak çıkmalarını sağlayıp ağda aralarını açmak gibi etkinlikleri olur doğum kontrol haplarının. Adet ağrılarına çok iyi gelir. O yüzden endometriozisi yoksa ya da çikolata kisti yoksa bile adet ağrısı olanlarda doğum kontrol hapları, yani östrojen progesteron içeren yöntemlerin tamamı, sadece progesteron içeren yöntemler, bunların hepsi adet ağrılarına iyi gelir. Hatta hormonlu spiral bile. Düzensiz adetleri varsa, mesela polikistik overi var ya da işte menopoza yaklaşmış, adetleri düzensizleşmiş ve ek başka risk faktörü yoksa, bunlarda da doğum kontrol hapları, östrojen ve progesteron içerenler burada daha düzenleyici. Tek başına progesteron içeren yöntemler bir tık daha düzeni bozabilir başlangıçta. O yüzden hani bu östrojen progesteron içeren yöntemler rahatlıkla düzenleyici olarak da kullanılabilir. Bu gibi artıları da var. Yani sadece gebelikten korumak değil, başka faydaları da olabilir.
Oldu da hamile kaldık, doğurduk. Emzirme mevzu. Yani bir çocukla birebir besin yollarımızın kesiştiği noktada nasıl korunmamız, yani ne gibi yöntemler uygulayabiliriz? Herhalde spiraller olabilir, bariyer yöntemler olabilir ama hormonal yöntemler olur mu? Bir de şey, burada belki bir mitin altını çizmek lazım. Emzirirken hamile kalabiliriz sevgili yumurtalığı olan kadınlar. Yani aksi mitin, emzirirken hamile kalınmaz diye bir durum yok.
Evet, üstelik de şöyle bir riski var. Kadın hali hazırda adet görmediği için gebe kaldığını da anlamakta gecikebilir. Özellikle istenmeyen gebelik ve de çok yakın aralıklı gebelik kadının sağlığı açısından da ekstra riskli bir duruma sebep olabilir. Yani çok hani düzenli emziriyor olmak, uzun süreler emziriyor olmak falan, hani böyle olursa sadece tek başına anne sütü aldığı dönemde en iyi ihtimalle %98 koruyabilir süt. Ama dediğim gibi günde en az 10-12 kere emziriyor olmak, her seferinde en az 20 dakika emziriyor olmak vesaire vesaire gibi bir takım gece dahil emziriyor olmak gibi kuralları var. Bunlar o kadar da kolaylıkla yerine getirilen şeyler değil. Ve kadınların adeti gecikebiliyor. Emziren kadınların bazen bir yıla kadar bile adet görmeyebiliyorlar. Bazen de İşte 4. ayda görüyorlar, bazen 6. haftada görmeye başlıyorlar. Yani bunu bilmek mümkün değil. Yumurtlama ne zaman dönecek, bunu bilmek mümkün değil. Dolayısıyla da mutlaka bir yöntemle korunulması öneriliyor. Evet, spiraller olabilir, ister bakırlı ister hormonlu, her ikisi de olabilir. 6. haftadan itibaren kullanılmaya başlanabilir. Dünya Sağlık Örgütü yönteme ulaşamayacak, yani sağlık hizmetine ulaşımda güçlük çeken kadınlara doğum sonrasında hemen ilk 48 saat içerisinde de spiral takılabileceğini söylüyor. Ama genellikle şöyle, eğer gelebilecekse kadınlar, tercih etmiyoruz. Çünkü spiral kayabiliyor, düşebiliyor o rahim küçülürken. O yüzden hani Şu anda da sağlık hizmeti daha ulaşılabilir. Ne mutlu ki. O yüzden de 6. haftada hem kontrole çağırmak, kadının bu 6 haftası nasıl geçtiğini görmek hem de danışmanlık vermek ve eğer spiral istiyorsa takmak gibi olabilir. Progesteron içeren yöntemlerin tamamı kullanılabilir. 3 aylık iğneler, mini pil dediğimiz her gün alınan haplar ya da deri altı implantları, bunların hepsi emzirme döneminde de kullanılabilir. Bariyer yöntemler zaten kullanılabilir. Sadece östrojen ve progesteron içeren yöntemler kullanılamaz emzirme döneminde. Ancak ve ancak ek gıdaya geçtikten sonra, yani 6. aydan sonra bunlar kullanılmaya başlanabilir.
Bu bölümü sonlandıralım Irmak. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Benim atladığım, sormaya atladığım bir şey var mı sence?
Ha, bir de şunu ekleyebiliriz. Sadece düzensizlikte değil, adetleri çok olan kadınlarda da adet miktarını azaltmakla ilgili de doğum kontrol hapları çok işe yarar. Yani hormonal yöntemlerin tamamı bu işe yarar. Çok kanamak genel olarak çok iyi bir şey olarak kabul ediliyor. Bunu daha önce konuşmuştuk aslında biraz da. Ama öyle değil. Kadını kansız bıraktığı için aslında sağlık açısından da kadını zora sokan bir şeye sebep olabilir. O yüzden kanamayı azaltmak açısından da bu yöntemleri gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Hormonlu spiral de dahil, bakır spiral hariç.
Evet, 27. bölümün de sonuna geldik.
Haftaya daha politik, Türkiye'deki nüfus politikaları ve bunların gebeliği önleyici yöntemleri nasıl etkilediğine dair sevgili Aslı Davas'la görüşeceğiz. O zaman ben Irmak Saraç, bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum.
Ben de Deniz Koloğlu. Herkese sevgiler, haftaya görüşmek üzere.